Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir zaman tüneli programına hoş geldiniz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, babası Yavuz Sultan Selim'in 1520 senesinde vefatını müteakip tahta oğlu Kanuni Sultan Süleyman çıkmıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupalıların verdiği tabirle Muhteşem Süleyman, ilk seferini Belgrad üzerine yaptı. Ve 12 Temmuz 1521'de Belgrad burçlarına zafer sancağını çekti. Bu arada Haçlı Devletleri'nin Akdeniz'deki müstahkem kalesi Rodos, aynı zamanda korsanların da üssü haline gelmişti. Akdeniz'in neresinde bir Müslüman gemisi yakalansa buraya getirilirdi. Batı Akdeniz'de İspanyollardan kaçabilen bir Müslüman gemisi doğu sularında mutlaka Rodos sularının eline düşerdi. Adanın zindanları Türk Müslüman esirleriyle dolup taşıyordu. Osmanlı donanması henüz bu suları kontrol edecek kadar güçlü değildi. Bu yüzden ticari gemiler her zaman bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Kanuni Sultan Süleyman, dedesi Fatih Sultan Mehmet'in çok arzu ettiği fakat muvaffak olamadığı Rodos'un fethi için harekete geçti. İlk olarak adaya casuslar gönderdi. Ve kalenin şiddetli bir kuşatmaya dayanamayacağını, ayrıca Rodos'taki korsanlarla Rodos şövalyeleri arasında da bir çekişme yaşandığını öğrendi. Padişah meselenin görüşülmesi için Divan-ı Hümayun'unu topladı. Vezirlerine "Bu korsan adası Rodos'un fethini kararlaştırdım. Ne dersiniz?" diye sordu. Piri Mehmet Paşa padişahı tasdik etti. "Efendimiz keramet buyururlar," dedi. "Adanın zindanlarında inleyen ayağı prangalı, boynu zincirli, çaresiz dindaşlarımızı kurtarmak gerekir," diye fikir beyan etti. Kaptan-ı Derya Kurdoğlu Muslihettin Reis de aynı şekilde fikrini beyan etti. Nihayet 4 Haziran 1522 günü donanmayı Hümayun 300 gemiyle Rodos'a müteveccihen İstanbul'dan hareket etti sevgili dinleyiciler. Şimdiye kadar böyle büyük bir donanmanın sefere çıktığı görülmemişti. Gemilerde 40 bin Levent ve 20 bin Azep askeri vardı. 13 Haziran günü de Kanuni Sultan Süleyman orduyu Hümayun'un başında Üsküdar'a geçti. Ve 43 gün süren bir yürüyüşten sonra Rodos Adası'nın tam karşısındaki Marmaris'e gelindi. O gün ve o gece bütün ordu gemilerle adaya taşındı. ...28 Temmuz günü Rodos Kalesi 5 koldan kuşatıldı sevgili dinleyiciler. Muharebe çok çetin başladı. Hendekler cesetlerle doluyordu. İspanyol, İtalyan, Alman, İngiliz ve Hollanda şövalyelerinin savunduğu kale inatla direniyordu. Osmanlı askerinin açtığı lağımlara karşılık düşmanda mukabil lağımlar açıyordu. Bu yüzden iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Kanuni Sultan Süleyman her gün mevzileri yakından inceliyordu. 4 Eylül'de İngiliz burcuna kazılan lağımlar patlamış ve kalenin bir kısmı havaya uçmuştu. Açılan gedikten içeri girenler çetin bir mukavemetle karşılaştılar. Ve ağır kayıplar vererek geri çekildiler. 13 Eylül günü girişilen umumi taarruz da bir netice vermedi sevgili dinleyiciler. Muhasaranın uzaması karşısında padişah sabırsızlanıyor, Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa ile Serdar Mustafa Paşa'yı sıkıştırıyordu. Kulluk bu mudur? Neden ziyade ikdam göstermezsiniz? Diyordu. Bu iki tedbirli vezir başlarını öne eğiyorlar. Nusret sabır iledir sultanım diyorlardı. Rodos Kalesi topla tüfekle kolay alınacağı benzemiyordu. Şövalyeler kendilerini çok iyi müdafaa ediyorlardı. Yapılan bir toplantıda lağımların bir anda patlatılmasından sonra bütün kollardan birden taarruza geçilmesi kararlaştırıldı. Bütün kazmacılar gece lağım kazmaya başladılar. Böylece kale duvarları temelinden yıkılacaktı. ...24 Eylül günü şafak sökerken patlatılan lağımlar, kale duvarlarını havaya uçururken donanmanın büyük topları da denizden surları dövüyordu sevgili dinleyiciler. Allahu Ekber nidalarıyla hücuma kalkan asker de yıkılan duvarlardan içeri girmeye çalışıyordu. Surlardan aşağı dökülen kızgın katranlar askerin gediklerden içeri girmesini zorlaştırıyordu. O gün kale civarı mahşere dönmüştü. Ölen ölüyor, kalan kalıyordu. Kanuni Sultan Süleyman harekatı bizzat idare ediyordu. Askerin şevkini ve cesaretini arttırıyordu. Ne durursuz şahbazlarım, vurun kurtlarım naralarıyla askeri hücuma kaldırıyor, manevi bir güç veriyordu. O gün akşama kadar yapılan hücumlardan da bir netice alınamadı sevgili dinleyiciler. Üstelik binlerce asker şehit düştü. İki gün sonra tekrar başlayan hücumlar birbirini kovaladı. Fakat yine hiçbir netice alınamadı sevgili dinleyiciler. 21 Ekim'de yapılan bir hücumda Mısır valisi Hayırbay Paşa şehit düştü. Bu arada casusların getirdiği bir haberde surların önüne lağım kazılacağı ve buralara barut doldurulup Türkler hücuma geçtiği bir sırada patlatılacağı, ağır kayıplar verdirileceği haber alındı. Bunu öğrenen Sultan Süleyman düşmandan önce davrandı ve hücum emrini verdi. Şiddetli bir savaş oluyordu. Kan gövdeyi götürüyordu. Hendekler bir anda cesetlerle dolmuştu. Günlerce devam eden bu taarruzlardan da bir netice alınamadı sevgili dinleyiciler. 10 Aralık günü padişah kaleye iki elçi yolladı. Ve 3 gün içinde teslim olurlarsa merhametli davranacaklarını, aksi takdirde taş üstüne taş bırakmayacaklarını ihtar etti. Rodos şövalyeleri 3 gün sonunda padişah red cevabı verdiler. Ve müdafaya devam edeceklerini bildirdiler. Bunun üzerine hücumlar daha da şiddetli olarak devam etti. Kanuni, surları çeviren her karış toprakta asker kullarımın mübarek kanları vardır. Ölürüm de bu kaleyi küffar elinde bırakmam diyordu. Nihayet 19 Aralık'ta Rodos şövalyelerinin başı, Lözül Adam, şu şartlarla kaleyi teslim edebileceklerini bildirdi. Adada kalmak isteyenlerin dini ayinlerinde serbest olması, 5 yıl süreyle halktan vergi alınmaması, isteyenlerin 3 yıl içinde adayı terk etmesi, edebilmesi, şövalyelerin ve muhariplerin Osmanlı gemileriyle Girit Adası'nın Kandiye Kalesi'ne nakledilmesi, adanın 12 güne kadar boşaltılarak teslimine izin verilmesi. ...20 Aralık günü baş şövalye Lözül Adam yanında ünlü şövalyelerle beraber Osmanlı ordugahına geldi sevgili dinleyiciler. Daha sonra padişahın huzuruna kabul edildiler. Sultan Süleyman mağlupları vakur bir eda ile süzdü. Fakat yüzünde kinden nefretten eser yoktu. Baş şövalye şimdiye kadar aman dilemedikleri için cezalandırılmalarını, affedilmelerini istedi. Konuşurken sesi titriyordu. Sultan Süleyman bundan müteessir oldu. Memleketler kaybetmek hükümdarların nasiplerinde vardır, kaderinde vardır. Elem çekmeyin, siz vazifenizi yaptınız dedi. Baş şövalye yerlere kadar eğildi. Padişah da onlara kıymetli hediyeler vererek gönderdi. Padişah 29 Aralık'ta şehre girerek kaleyi dolaştı sevgili dinleyiciler. Baş şövalyenin sarayını gezdi ve kendisine iltifatlarda bulundu. Ertesi gün şehrin muhafazası için 1000 asker bırakıldı. Birkaç gün sonra şövalyelerin başı veda etmek için padişahın huzuruna çıktı. 4 altın vazo sundu hediye olarak. Gösterilen iyi muamelelerden dolayı teşekkürlerini tekrarladı. Bütün Hristiyan orduları emrimde olsa yine sizin karşınıza çıkma cesaretini gösteremem. Hristiyan devletleri bize yardım etmediler. Fakat korkarım ki muzaffer kılıcınız bir gün onların da başlarında gezecek. Müsaade buyurursanız bu akşam adadan ayrılmak istiyoruz dedi. Ertesi günü Rodos'un en büyük kilisesi olan Saint Jean'da cuma namazı kılınarak bu kilise camiye çevrildi. Her karış toprağa böyle şehit kanlarıyla sulanan Rodos yıllarca, asırlarca Osmanlı toprağı olarak kaldı.
Oh. Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, yakın tarihe kadar kadınlar ancak dizlerinden biraz yukarıya kadar çıkan ipek çoraplar giyerlerdi. Ve bunların lastiği olmadığı için jartiyerlerle bacaklarına tuttururlardı. Aynı çoraplar erkekler de giyerdi. Sonra bütün bacakları kalçayla beraber saran boy çorapları çıktı sevgili dinleyiciler. Soğuğu meşhur İngiltere'de şimdi polisler bile üniformalarının altında böyle boy çorapları giyiyorlar. Soğuk havalarda serbestçe hareket edebiliyorlar, kendilerini koruyorlar. Kral sarayını koruyan tipik kıyafetli askerlerin de pantolonlarının altına boy çorapları giydiği bilinir. Fakat bu yeni bir şey değil sevgili dinleyiciler. Roma İmparatoru Julius Caesar veya Julius Caesar Latince ismiyle soğuklara dayanamayan askerleri için ilk endişeyi İngiltere'de duymuştu. Daha sıcak iklimlere alışmış olan Romalı askerler birbiri ardınca hastalanıp ölüyorlardı. İşte bunun üzerine Caesar İngiliz tezgahlarına kalın uzun çoraplar dokumalarını emretmişti. İşte erkeklerde uzun çorabın tarihi ta Julius Caesar'a kadar gidiyor. Bundan 60-70 sene kadar önce sevgili dinleyiciler, İstanbul'un bir zamanlar en hızlı spor müsabakalarının yapıldığı meşhur Taksim Stadyumunda bir misafir vardı. Ancak bu misafir öyle herkesin bildiği misafirlerden değildi. Ağzını açmış kocaman bir deniz canavarıydı bu. Bir köpek balığı. Elbette bu köpek balığı herhalde maç seyretmeye gelmemişti. Balıkçılar Marmara açıklarında 1001 müşkilatta bu canavarı yakalamışlardı. Ve hiç olmazsa masraflarını çıkartmak için balığı getirdiler. Sahanın yan tarafına koydular. Etrafını da parmaklıklarla çevirdiler. Ağzını da böyle açıp bir uzun sopa yerleştirdiler. Meraklı beyler, meraklı hanımlar kapıdaki çığırtkanın bağırmasına kapılıp parayı verdiler. İçerideki canavarı dehşet içinde dakikalarca seyrettiler. Üstelik balıkçılar yazık bu canavar balık köpek balığı sıcakta kokmasın diye kova kova teneke teneke suyu zaman zaman bu dev balığın üzerine boca ede dursunlar. Balık yine de etrafına pis bir koku salıyordu. Sonra ne mi oldu, koku dayanamayacak bir hadde gelince canavarı parçalayıp alıp götürdüler. Yağını, derisini, etini, kemiklerini kim bilir ne yapmaya, nerelerde kullanmaya. Yeri gelmişken söyleyelim, köpek balığının etinden taranca şiş yaparlarmış. Yani balıkçılar taranca diye köpek balığı etini yıllarca bilmeyenlere, anlamayanlara satmış durmuşlar. Bundan yüzyıllar önce 18. yüzyılda meşhur şair Sümbülzade Vehbi Efendi Farsça Türkçe manzum bir sözlük yazmıştı, lügat yazmıştı sevgili dinleyiciler. Tuhve-i Vehbi adını taşıyan bu eser zamanla büyük ün kazandı. Medreselerde, mekteplerde okutuldu ve Türklere kolay Farsça öğrenme için vasıta oldu. 19. yüzyıl sonlarında ise bazı şairlerimiz Türkçe, Fransızca bir manzum sözlük yazmayı denediler. 20-30 beyit kadar yazdılar da. İşte şimdi okuyacağımız beyit bu yarım kalmış, yarı şaka, yarı ciddi eserden bir örnek. aşk amurdur, fer demirdir, er hava, azizim monşer demektir, bonjur ise merhaba. Evet, 1887 yılında çok feci bir şekilde intihar eden o zamanın tanınmış yazarlarından bir Beşir Fuat Bey var. Bu Beşir Fuat Bey, intihar edenin o anda yaşadığı psikolojiyi çok merak etmiş ve bizzat kendisi intihar etmiş ve intihar ederken hissettiklerini, duyduklarını, efendim, halet ruhiyesini bir kağıda yazmış ve ondan sonra vefat etmiş. Enteresan bir deney tabii. Bu Beşir Fuat Bey'in ilmi edebiyat tezi vardı, bunu ortaya atmıştı. İşte bu tezi benimseyen zamane şairlerinden birinin yazdığı ilmi şiirden bir beyti size okuyoruz. İçtiğin âlâ suyu terkip eden ecza nedir? Hidrojenle oksijendir, oksijenle hidrojen. Sevgili dinleyiciler, 1895 yılında New York gazetelerinde çıkan bir işçi arama ilanı aynen şöyleydi. Genç daktilolar aranıyor. En modern yazı makinalarında çalışacak genç elemanlara ihtiyaç vardır. Ücret dolgundur. Mesai şartları elverişlidir. Not, müracaat edecek genç kızların makinede zorluk çekmemeleri için güçlü kuvvetli olmaları şayanı tavsiyedir. Evet, ilan böyle. Demek ki bundan bir asır önce efendim sekreter olmak, daktilo yazmak için kadın da olsa güçlü kuvvetli olmak, tuttuğunu koparır olmak gerekiyordu. O zamanki yazı makinalarını gözünüzün önüne getirirseniz elbette bu tavsiyenin ne kadar yerinde olduğunu siz de anlayacaksınız. Böylece zaman tünelinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizleri bu programa bekliyoruz ve görüşmek ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman Tüneli.